Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. 13. bölüm. Eve, en iyi stratejinin hazır yaralamışken hedefleri sert ve temiz bir şekilde vurmak olduğunu düşündü. Eğer Peabody rolünü iyi oynarsa Rudy ve Piper sarsılacaklar ve bozulan imajlarını düzeltmek ve açılabilecek herhangi bir davayı önlemek için delicesine uğraşacaklardı. Peabody çıkınca Eve yanlarına girecekti. Saat 9.30'da güzellik salonundaydı. Resepsiyon görevlisine Holloway'in resmini gösteriyordu. Zamanlamaları istedikleri gibi olursa kendisi bitirdiğinde Peabody çıkarak ona "Hadi" sinyalini verecekti. "Tabii Bay Holloway'i tanıyorum. Düzenli olarak haftada bir gelir ve ayda bir de ayrıca uğrar." "Haftada bir niçin gelir?" "Saç biçimlendirme, yüz bakımı, manikür, masaj ve aroma terapi." Evet, bugün çok dostça ve yardımsever davranıyordu. Tezgahın üzerinden eğilerek Holloway'in resmini içini çekerek tekrar inceledi. "Bu adamın koruyucu bir kabuğu vardır sanki ve bunu korumayı iyi bilir. Ayda bir tam günlük uygulama ister." "Aynı kişiden mi?" "Ah tabii, Simon'dan başkasını kabul etmez. Birkaç ay önce Simon tatile çıkmıştı. Bay Holloway onu bulamayınca burada, yani bekleme salonunda olay çıkardı. Yatıştıramayınca ona bedava olarak çeşitli terapiler ve Deluxe O uyguladık." "Deluxe O da ne?" "O, orgazm tatlım. Özel odada kendi seçtiği VR, holo veya robotla. Gerçek insanlarla seks yaptırmak için resmi müsaademiz yok. Deluxe'ün fiyatı $500 ama onu yatıştırabilmek için değerdi. Sürekli müşterilerimizi mutlu etmek zorundayız. Holloway gibi bir müşteri buraya aldığı ürünler hariç her ay 5000 bırakır." "Müşterilerinizi mutlu kılmak için Deluxe O'dan daha iyi bir şey yok, öyle mi?" Evet sırıtarak, "Doğru anladın. Bu Holloway bir şey mi yapmış?" diye sordu. "Öyle de diyebilirsin. Ama artık yapamayacak. Simon buralarda mı?" "Stüdyo 3'te olmalı, herhalde oraya tekrar gitmek istemezsin" diye başladığında Eve dönüp yürümeye başlamıştı bile. "Evet, istiyorum." Eve koridoru geçerken buzlu camlarda mükemmel insan şekilleri gördü. Alçak sesler, hafif müzik, şırıldayan su sesi ve kuş sesleri duyuluyor, hafif bir esinti hissediliyordu. Etraf okaliptüs, gül ve misk kokuyordu. Her iki tarafta pastel renkli kapılar sıralanmıştı. Eve açık bir kapıdan içeriye göz atınca uzun bir masaj masasının etrafında çeşitli ekipmanların, aynaların, tüplerin sıralandığını gördü. Bir de bilgisayar istasyonu vardı. Bunların hepsi Eve sağlık merkezini hatırlattığı için içini sıkıyordu. Daha ilerlediğinde beyazlar giymiş bir danışmanın baştan aşağıya yemyeşil çamurlara bulanmış bir müşteriyi başka bir bölüme götürdüğünü gördü. "Stüdyo 3. Soldaki koridorda, kapısında yazıyor." Eve danışmanın kadını 10 dakikalık çöl odasından bambaşka biri olarak çıkacağını söyleyerek uzaklaştırmasını izledi. Bütün bunları ve havuzun kenarındaki kadınları izlemek bile Eve'in dişlerinin birbirine vurarak titremesine yol açıyordu. Eve sola dönerek üzerinde 3 yazan mavi kapıyı çalarak içeri girdi. Bu hem kendisi hem de Simon'ı ve McNab'i şaşırtan bir toslaşma oldu. McNab gevşeme koltuğunda yüzü siyah bir çamurla kaplı olarak yatıyordu. Simon çamurlu elleriyle onun yolunu keserek "Burası uygulama odası, ben çalışırken girmene müsaade yok. Dışarı, dışarı, dışarı!" diye bağırdı. "Seninle konuşmam gerekiyor. Sadece birkaç dakikanı alacağım." Simon, "Gördüğün gibi çalışıyorum" derken ellerini tekrar sallayınca çamurlar etrafa saçıldı. Eve, "İki dakika" diyerek arkasına döndüğünde gözlerini devirerek kendisine bakan McNab'i gördü ve gülmemek için kendini zor tuttu. Simon elindeki havluyu sallayarak "Dışarı, dışarı" diye tekrarlarken McNab'e dönüp "Özür dilerim" dedi. "Sen gevşe ve zihnini dinlendir. Bir dakika sonra dönerim." McNab "Sorun değil" diye mırıldandı. "Şşt, konuşmak yok. Yüzünün tamamen gevşemesini sağla ve beynini boşalt. Vakit senin, ben hemen dışarıda olacağım." Dışarı çıkarak Eve döndüğünde yüzündeki gülümseme yok olmuştu. "Müşterilerimi rahatsız etmene müsaade edemem" dedi. "Özür dilerim ama müşterilerinden biri dün gece epeyce rahatsız edilmiş. Artık ayda bir terapiye gelemeyecek. Neden bahsediyorsun? Holloway, Brent Holloway öldü. Brent mi? Öldü mü? Derken Simon arkasındaki cama yaslandı. Çamurlu elini kalbine bastırdı. Ama onu daha birkaç gün önce gördüm. Bir yanlışlık olmalı. Ben de onu bu sabah morgun çekmecelerinden birinde gördüm. Yanlışlık yok. Nefes alamıyorum. Simon kekeleyerek koridorda koştu. Eve onu bekleme salonunda saten bir koltuğa gömülmüş, başı bacaklarının arasında buldu. Bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Ben onun danışmanıyım. Danışmanıydım. Hiç kimse, hatta anne babası bile ona bu kadar yakın olamazdı. Eve Trina ile ne kadar samimi olabileceğini düşündü. Kaybın için üzgünüm Simon. Bir şey ister misin mesela su? Evet. Hayır. Aman sevgili tanrım. Yanındaki içecekler ekranından bazı görüntülere basarak bir şeyler ısmarladı. Kızıl saçlarının çerçevelediği yüzü gri beyaz bir renge dönüşmüştü. Bir sakinleştiriciye ihtiyacım var. Mesela buzlu bir papatya çayı. Nasıl olmuş? Diye geveledi. Araştırıyoruz. Bana onu anlat. Kimlerle ilişkisi vardı? Her konuda çok titiz bir adamdı. Ben de buna saygı duyardım. Nasıl görünmesi gerektiğini bilirdi ve adeta yüzüne, vücuduna adamıştı kendini. Aman Allah'ım! Servis robotu içeri girer girmez tepsideki uzun bardağa yapıştı. Üzgünüm hayatım. Bana sadece bir dakika ver. Bardaktakini yavaş yavaş içti. Yüzü yeniden renklenmeye başladı. Hiçbir randevusunu kaçırmazdı ve bana birçok müşteri yollardı. İşimden de çok memnundu. Buradaki müşterilerden biriyle takılıyor muydu? Mesela stilistler, danışmanlar? Bizim personelimizin müşterilerle ilişkiye girmesi yasaktır. Diğer müşterilerden bahsettiğini hatırlamıyorum. Kadınlardan hoşlanırdı. Çok çeşitli ve tatminkar bir cinsel hayatı vardı. Sana bundan bahsetti mi? Simon burnunu çekerek bardağını yana koydu ve müşteri danışman sohbetleri tamamen gizlidir dedi. Erkeklerle de ilişki kuruyor muydu? Simon'ın ağzı açık kaldı. Kendi cinsine ilgi duyduğundan hiç bahsetmedi. Bu sorulardan rahatsız oluyorum Teğmen. İyi. Şu anda Holloway'in de pek rahat olduğu söylenemez dedikten sonra biraz bekledi. Simon'ın duraksamasını ve durumu hazmetmesini izledi. Simon, haklısın, tabii ki haklısın, özür dilerim, bu öyle bir şok ki, dedi. Erkek personelinizden herhangi biri onunla romantik olarak ya da cinsel açıdan ilgilenmiş olabilir mi acaba? Hayır. Bildiğim kadarıyla hiç böyle bir titreşime ya da elektriklenmeye tanık olmadım. Zaten böyle davranışlar burada affedilmez. Hepimiz profesyoneliz. Evet, personelinizden herhangi biri elle dövme yapıyor mu? Simon uzun uzun içini çekti ve birkaç tane vücut üzerine çalışan sanatçımız var. İsimleri Simon? Resepsiyondaki Yvette sor. Sana istediğin bilgileri o verebilir. Ben müşterime dönmek zorundayım. Elleriyle gözlerini ovuşturdu. Hislerimin işimi etkilemesine müsaade etmemeliyim Teğmen dedi. Sonra nemli ve kararmış gözlerle sordu. Brent'in ailesi yoktu. Şimdi onun şeylerine, yani ona ne olacak? Eğer kimsesi yoksa belediye ilgilenir. Hayır, bu doğru olmaz. Eğer müsaade edilirse cenaze düzenlemelerini ben yapmak isterim. Ona en son yapabileceğim şey olur bu. Tamam, çalışmaları bu yönde sürdürürüz. Morga gelerek evrakları doldurman gerekir. Adamın dudakları titredi. Derin bir nefes alarak devam etti. Nereye? Tabii, geleceğim. Ben onlara seni beklemelerini söyleyeceğim. Onu görmek zorunda değilsin Simon. Kimliğini çoktan tespit ettik zaten. Sen sadece müracaatını yap ve seremoninin yapılacağı yeri bildir. Simon nefes nefese, ''Çok teşekkürler. Müşterim hala bekliyor. Bu müşterim cildine hiç bakmamış ama şükürler olsun ki henüz genç. Dolayısıyla yardım edebilirim. Çekici bir görüntü sağlamak bizim mecburiyetlerimiz arasında. Güzellik ruhu yatıştırır.'' diyebildi. Yüzü donuktu. ''Tamam, müşterine dön Simon. Seninle temasta olacağım.'' Eve dışarıya çıktı. Peabody geldiğinde Yvette'den isim listesini alıyordu. Yanakları kızarmıştı ve boş boş bakıyordu ama resepsiyonistle konuşmaya başlamadan önce Eve bir göz attı. ''Size özelde bir randevum var. Pırlanta gün programı için.'' ''Evet tatlım, bu en iyi programımızdır ama sen çok yorgun görünüyorsun.'' ''Bu tam da sana gereken şey. Seni hemen toparlayacağız.'' Peabody teşekkürler dedi. Jamaika'nın içinde sergilenen ve sürekli kullanıldığında canlılık, güzellik vadeden rengarenk şişelere bakarmış gibi yaparak Eve raporunu verdi. Ve ikisi de sarsıldılar ve örtbas etmeye çalıştılar. ''Yanlış anlamış olabileceğimi vurgulamaya çalıştılar.'' diye fısıldadı. Sonra burnunu çekerek devam etti. Derken programladığımız gibi yeniden huysuz müşteri tavrıma geri döndüm. Acele bana Holloway'in yerine ikinci bir görüşme ayarladılar ve işte bu elimde tuttuğum Pırlanta Gün programını hediye ettiler. Broşürü gördüm. Bu Pırlanta Günü meselesi tam $5,000. Oltadan kaçmalarına müsaade etmedim. Onlara avukatımla görüşmeden önce yatışmak için bir tam güne ihtiyacım olduğunu söyledim. İyi iş. Sana masaj yapılır, maskeler uygulanırken danışmanla konuşabildiğin kadar konuş. Holloway'den söz et. Reaksiyonları, dedikoduları ve yorumları istiyorum. Birkaç erkek danışmanla da konuşmayı sağla. Görevim için her şeyi denerim efendim. Bir ses, Bayan Peabody diye seslendi. Peabody arkasını döndüğünde ağzı açık kaldı. Karşısında cilalanmış bir altın ilah duruyordu. Bu ilah, ben Anton'um. Size bitkisel detoks uygulayacağım. Şimdi benimle birlikte içeriye gelin diyerek elini tutup içeriye giden yolu gösterdi. Peabody, ah hemen tabii derken gözünün ucuyla Eve bir bakış attı. Eve içinden ona bol şans dileyerek bilgisayar çıktısını çantasına attı ve size özelin ofis katlarına doğru yürüdü. Girişteki resepsiyonist Eve'in karşısında diklenerek Rudy ile Piper müsait değiller dedi. ''Bana inanın benimle görüşmek isteyeceklerdir.'' derken polis kimliğini masanın üzerine koydu. ''Sizin kim olduğunuzu biliyorum teğmen. İkisi de şu anda gerçekten meşgul. Eğer bir randevu isterseniz memnuniyetle verebilirim.'' ''Sen hiç adalete engel olmak deyimini duymuş muydun?'' Genç kadının göz kapakları titredi ve ''Ben sadece işimi yapıyorum.'' diyebildi. ''O zaman sana şimdi açıklayayım.'' Beni şu anda patronlarına ulaştır. Yoksa seni polis merkezine götürerek engelleme, bir memuru yanıltma ve çok aptal olmakla suçlarım. Bu oyunu nasıl oynamak istediğine karar vermek için tam 10 saniyen var. Kadın alelacele kulaklıklarının düğmesini açarak "Affedersiniz," diye mırıldandı. Tekrar Eve baktığında yüz hatları gerilmişti. "Hemen içeri girebilirsiniz teğmen." "Eve, gördün mü? Zor bir seçim olmadı." dedikten sonra polis kimliğini cebine atarak cam kapılardan içeriye süzüldüğünde Rudy ve Piper tarafından karşılandı. Rudy, "Bizim resepsiyonisti tehdit etmenize gerek var mıydı?" diye sordu. "Evet vardı. Bu sabah beni ekmek için bir nedeniniz var sanırım. Çok meşgulüz." "Daha da meşgul olacaksınız çünkü benimle gelmek zorundasınız." "Sizinle mi geleceğiz? Neden? Nereye?" diye sorarken Piper, Rudy'nin koluna elini koymuştu. Polis merkezine, Brent Holloway dün gece öldürüldü ve konuşacak çok şeyimiz var. Öldürüldü mü? Piper yerinde sallandı. Eğer Rudy koluyla destek vermese neredeyse yere yığılacaktı. Aman Tanrım, aman sevgili Tanrım. Diğerleri gibi mi? Diğerlerine benziyor muydu? Rudy? Sus şimdi. Rudy kardeşini kendine doğru çekti ve Eve'in gözlerine bakarak ''Polis merkezine gitmek gerekmez.'' dedi. ''İşte bu konuda uyuşamıyoruz. Seçim sizin. Ya kendi isteğinizle gelirsiniz ya da polis merkezinden birkaç üniformalıyı size refakat etmek üzere çağırırım.'' ''Birimizden birini tutuklamak üzere bir nedeniniz olamaz sizin. Bu kez ne tutuklanacaksınız ne de para cezası alacaksınız. Sadece ifade vermek üzere çağrılıyorsunuz.'' Piper kolları arasında titrerken Rudy, ''Avukatlarımızla temasa geçeceğim.'' dedi. ''Bunu şehre inince yapabilirsiniz.'' Eve, camın arkasından ikiliyi incelerken Feeney'e, ''Tamam, ikisini ayrı tutalım.'' dedi. Piper küçük ağ sorgulama odasındaki eski masanın arkasında oturmuş, avukatı ona mırıldanarak bir şeyler söylerken sallanıp duruyordu. Onları ikili olarak da sorgulayabiliriz ama sanırım her birimiz birini alsak daha çok şey elde ederiz. Piper'ı mı Rudy'yi mi istiyorsun? Feeney dudaklarını sarkıtarak, ben Rudy ile başlayayım. Dengelerini bozduktan sonra değiş tokuş yaparız. Eğer birini yeterince sarsabilirsek ikimiz birlikte sorgularız. Güzel, McNabb geldi mi? Biraz evvel geldi. Güzellik salonundaki işi bitmiş. Bizim bunları sorgulamamız bitinceye kadar raporu hazır olacak. Buralarda olmasını söyle. Eğer bunlardan laf çıkarsa bilgisayar sistemlerini gözaltına almak için bir emir çıkarabiliriz. Onların bilgisayarlarından McNabb bir şeyler çıkarabilir belki. Eve içinden, yoksa bu işi sihirbaz Rourke'a yaptırmak zorunda kalacağım diye düşündü. Değişmek istediğinde zili çal diye ekledi. Feeney sen de dedi. Eve sorgu odasının kapısını açarak içeriye girdi. Avukat hemen ayağa kalktı. Göğsünü ileriye çıkararak beklenen teraniye başladı. Bu insafsızlıktır Teğmen. Müvekkilim aşırı heyecanlı ve gergin. Bu sorgulamayı şu anda yapmak için bir nedeniniz yok. Durdurmak istiyorsanız mahkeme kararı çıkartın. Kayıt açık. Sorgulayıcı Dallas Teğmen Eve. Kimlik numarası 5347BQ. Muhatap Piper Hoffman. Muhatap temsil edilmek istedi. Avukat da hazır bulundu. Sorgulama kaydedilmektedir. Muhataba hakları bildirildi. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı biliyor musunuz Bayan Hoffman? Piper avukata bakarak onun cevaplamasını istedi. Evet. Brent Holloway'i tanıyor muydunuz? Genç kadın evet anlamında başını salladı. Sorgulananın onayladığı kayıtlara geçsin. Size özelin müşterilerindendi değil mi? Evet. Verdiğiniz servisle müşterinizi bazı kadın müşterilerinizle eşleştirdiniz değil mi? Evet. Evet amacımız bu. Ortak zevkleri, ortak amaçları olanları bir ilişki olanağı yaratılabilir mi diye bir araya getiriyoruz. Romantik ilişkiler mi yoksa cinsel ilişkiler mi? İlişkinin şekli müşterinin kendi kararlarına bağlıdır. Ve bu müşteriler başvuruları kabul edilmeden, aidatlarını ödemeden ve herhangi bir eşleştirme listesine konmadan her açıdan inceleniyorlar, değil mi? Piper, sorgulamanın gidişatından memnun kalarak rahatlayıp içini çekti. Evet, dikkatle incelenirler, dedi. Müşterilerimizin belli bir standardın üzerinde olması bizim sorumluluğumuz gereğidir. Bu standartlar cinsel saldırganları da içeriyor mu? Suçlanmış tacizcileri mesela? Piper elbette hayır diye cevap verirken tekrar gerilmişti. Bu şirket politikanız mı? Evet, çok sıkı uyulan bir politikamız bu. Ama Brent Holloway'de bir istisna yaptınız. Ben... Piper'ın elleri sıkmaktan bembeyaz olmuştu. Neden bahsettiğinizi? Sesi hafiflerken çaresizlik içinde avukatına baktı. Müvekkilim bu alandaki şirket politikalarını açıklamış bulunuyor Teğmen. Lütfen devam edin. Brent Holloway, cinsel baskı kurma nedeniyle suçlanmış. Bir kereden fazla olmak üzere cinsel taciz ve her türlü cinsel sapkınlıktan para cezası almış. Eve, Piper'ın yüzündeki tüm renkler soluncaya kadar yavaş yavaş açıkladı. Siz biraz evvel müşterilerin çok sıkı bir taramadan geçtikten sonra kabul gördüğünü açıkladınız. Neden Brent Holloway'i bu uygulamanın dışında tuttuğunuzu öğrenmek istiyorum. Kadın, biz onu bunun dışında tutmadık derken gözlerinde korku vardı. Bizde Brent Holloway hakkında böyle bir bilgi yok. Belki John B. Boyd adı size bir şey ifade eder. Eve'in tüm dikkati Piper'ın üzerinde yoğunlaştığı için gözlerindeki farkındalığı ve suçluluk gölgelerini gördü. Sisteminizin en iyisi olduğunu söylemiştiniz. Bir aday için bu araştırmaları sizin yapmış olmanız gerekirdi. Sizin şirketiniz sorumsuz mu yoksa yetersiz mi Bayan Hoffman? Avukat, bu sorunun tonunu beğenmedim diye protesto etti. Kayıttayız. Cevabın Piper. Ne olduğunu bilmiyorum. Kadın artık sık sık nefes alıyordu. Kollarını güzelim göğüsleri üzerinde kavuşturmuştu. Bilmiyorum. Evet, evet biliyorsun diye düşündü. Sadece o seni çok korkutmuş. Sizin 4 müşteriniz öldü. Tam 4 kişi. Hepsi de size gelmişlerdi ve hepsi korkutuldu, tecavüze uğradı ve boğuldu. Sadece çok kötü bir tesadüf. Evet, sadece tesadüf. Piper titremeye başlayarak birkaç derin nefes alıp verdi ve "Rudy öyle söyledi" diye ekledi. "Sen onun söylediğine inanmıyorsun, değil mi? Onlar öldü. Hunharca öldürüldüler" derken Eve fotoğrafları masaya serdi. Cinayet görüntüleri çok canlı ve acımasızdı. Piper, "Ah, Tanrım! Ah, Tanrım!" derken yüzünü elleriyle kapattı. "Ne olur, gösterme, şimdi hastalanacağım," dedi. Avukat, "Bunu beklemiyorduk" diyerek yerinden fırladı. "Cinayetler de beklenmezdir," derken Eve ayağa kalktı. "Müvekkilinize kendisini toparlaması için birkaç dakika veriyorum. Kayıt kapandı," dedi ve arkasını dönüp çıktı. Camdan içeriği gözlerken Feeney'in zilini çaldı. Feeney yanına geldiğinde, "Onu köşeye kıstırdım," dedi. "Bana devredebilirsin. Daha hafif, sempatik davranarak amcası rolünü oynarım. Kötü polisi de hep sen oynamak zorundasın. Ben bu konuda daha iyiyim." Onun ellerini okşa ve Holloway'e neden ödeme yaptıklarını öğrenmeye çalış. "Ben daha oralara gelemedim." Rudy sıkı duruyor. "Bana soracak olursan kibirli bir tavrı var. Küçük küstah namussuz." "Çok iyi. Tam da küstah birini tekmeleme ihtiyacı içindeyim." Eve, Feeney'in fındıklarından bir avuç aldı. "Piper, Holloway'in sicilini bilmediklerini iddia ediyor. Yalan söylüyor ama sanırım sistemlerine girmemize izin verecekler. Rudy'yi çarpmadan önce bir izin çıkartmaya çalışacağım." Bey sorgu odasına geçmeden bir bardak kahve aldı. İçeri girince "kayıt açılsın" diye emir verdi. "Dallas soruşturmaya devam ediyor, Teğmen Eve. Günü ve zamanı kaydet." Oturdu ve yanında avukatla oturmakta olan Rudy'ye gülümsedi. "Hadi beyler, başlayalım." Piper'a uyguladığı metodun bir benzerini Rudy'ye de uyguladı. Ama Rudy titremek ya da solmak yerine daha da katılaşıyor ve güçlü görünüyordu. Eve'in ritmini bozarak "Kardeşimi görmek istiyorum," dedi. "Kardeşin sorgulanıyor. O çok kırılgandır. Duyguları SAT'a çok yakındır. Bu çok çirkin iş onu mahvedecek." "Bende 4 tane daha mahvolmuş kişi var. Piper'ın içeride neler söylediğini mi merak ediyorsun? Onunla az önce konuştum. Haklısın, pek de iyi görünmüyordu. Sen bazı şeyleri açıklarsan daha da iyi olacak." Eve adamın yumruklarını sıkışını izledi ve Mira'nın onun sinirleri hakkında ne diyeceğini merak etti. "Rudy, onun istirahat etmesine müsaade etmelisiniz," dedi. Gözlerini kedi gözü gibi kısarak, "Biraz meditasyon yaparak dinlenmeli," diye fısıldadı. "Bizim buralarda meditasyon tatilimiz yoktur. Onun da senin gibi yanında avukatı var. Sanırım ikiz olduğunuz için çok yakınsınız." "Gayet tabii. Holloway ona hiç asıldı mı?" Rudy'nin ağzı kasıldı ve "Tabii ki hayır," dedi. "Peki sana asıldı mı?" Rudy bir bardak suya uzanarak "Hayır," dedi. "Peki ona neden ödeme yapıyordunuz?" Rudy elindeki bardağı masaya koymaya çalışırken içindeki suyu dışarıya sıçrattı ve "Neden bahsettiğinizi anlamadım," dedi. "İki yıldır sürekli olarak her seferinde 10.000. Sana nasıl bir baskı uyguluyordu Rudy?" Rudy gözlerinden bir fırtına geçerken dönüp avukatına baktı. "Mali kayıtlarımıza girmeye hakları yok, değil mi?" dedi. Avukat cübbesinin altında dikleşerek ve elini üzerindeki madalyalarda gezdirerek "Yok elbette," dedi. "Bakın Teğmen, eğer müvekkilimin mali kayıtlarını haklı bir nedeniniz ve izniniz olmadan incelediyseniz..." Eve gülümseyerek "Ben böyle mi söyledim? Bu cinayetle ilgili ipuçlarına nasıl vardığımı açıklamak zorunda değilim. Mali kayıtlarının üzerinde departmanımızın resmi bir incelemesini bulamazsınız. Ama ona ödeme yaptın, değil mi Rudy?" dedi. Eve geri çekilerek sessizce ve hızlı vurmayı tercih etmişti. "Zaman zaman ona ödeme yaptın ve sana şantaj yaptığı için onun hakkındaki suçlamaları, cinsel sapkınlığını bilerek sizin müşteri listenize girmesine müsaade ettin. Acaba kaç müşterine böyle davrandın?" "Neden bahsettiğini bilmiyorum." Artık eli suya uzanırken biraz önceki kadar rahat değildi. Beyaz teninde duygularını belli eden kırmızılıklar oluşmaya başlamıştı. Eve adamı yalan makinesine soksaydı, makinenin göstergelerinin uçacağını biliyordu. Evet, neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Bahse girerim ki, Holloway ile gayet kibarca buluşturduğun bazı müşterilerinle görüşecek olsam, Holloway'in gerçeğini ortaya çıkarmak benim için o kadar da zor olmaz. Eğer bunu yapacak olursam, seni ve kız kardeşini bu cinayetlere zemin hazırlamaktan tutuklamam ve para cezasına çarptırılmanızı sağlamam an meselesidir. Eve gözlerini Rudy'ye dikerek, avukatın da gayet iyi bilir ki yaptığınız işleri ortaya dökebilir ve işinizin çöpe gitmesini sağlarım. Senin ve Piper'ın yüzü her gün ekranlarda ve gazete manşetlerinde yer alabilir, dedi. Biz sorumlu tutulamayız. Hele kız kardeşim o sapığın yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Avukat Rudy derken bir elini onun omzuna koymuştu. Müvekkilimle biraz görüşebilir miyim Teğmen? Eve, hiç sorun değil. Kayıt kapalı. 5 dakikanız var, diyerek onları yalnız bıraktı. Camın dışından gözlerini üzerlerine dikerken telsizinden McNabb'e seslendi. Ondan cevap beklerken topuklarının üzerinde sallanarak içeridekilerin vücut dillerini gözlüyordu. Rudy kollarını kavuşturmuştu. Avukatsa sırtını kamburlaştırmış, eğilmiş, hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. Ben McNabb, içeri giriyorum Dallas. Geri git. Çünkü size özelin kayıtlarına girebilmen için yazılı izin çıkartırıyorum. Onu bekle. Şuradan bir öğle yemeği kapabilir miyim? Dönüşünde ayağına paten tak çünkü bu izin çıktığında seni yerinde istiyorum. Eve adamın içini çektiğini duydu ve gülümseyerek ''Yüz bakımın nasıldı McNabb?'' diye sordu. ''Harikaydı. Yanaklarım bebek poposu gibi oldu. Peabody'yi çıplak gördüm. Yani az çok demek istiyorum. Çünkü üzerine o yeşil boktan sürmüşlerdi. Ama resmini beynime yazdım. Şimdi o resmi kafandan çıkart ve araştırma yapmaya hazırlan. İkisini aynı anda yapabilirim. Müthiş bir resimdi. Tabii o bu işe çok bozuldu. Eve genç adama sırıtmamak için kendini zor tuttu ve savaşı kaybetmeden kısa kesti. Zamanın doldu dostum diye mırıldanarak sorgulamaya geri döndü. Kayıt aletini devreye soktuktan sonra oturup tek kaşını kaldırdı ve bir müddet bekledi. Böyle zamanlarda sessizlik çok daha etkili olurdu. Müvekkilim bir açıklama yapmak istiyor. Burada bunun için bulunuyoruz zaten. Bakalım ne söyleyeceksin Rudy? Brent Holloway benim aracılığımla bizim şirketten para sızdırıyordu. Müşterilerimi korumak için elimden geleni yaptım ama o sürekli bana şantaj yapıyordu ve buluşmalar ayarlamamı da istiyordu. Bana göre zor ve rahatsız edici bir insandı ama eşleştirdiğimiz kadınlara hiç sarkıntılık etmemişti. Bu senin profesyonel fikrin mi? Evet öyle. Bütün müşterilerimize ilk buluşmalarını mutlaka halka açık yerlerde yapmalarını tavsiye ederiz. Eğer kendiliklerinden onunla özel bir yerde buluşmayı seçerlerse, bu onların problemi olur. Her müşteri bir sözleşme imzalar. Bunun etik açıdan sizin kıçınızı kurtaracağını umuyorsunuz. Sanırım mahkemelerin görüşü farklıdır ama önce esasa gelelim. Seni neyle tehdit ediyordu? Konuyla ilgili değil. Evet, son derece ilişkili. Benim özel hayatıma dair. Aynı zamanda cinayetle de ilgili Rudy. Ama eğer sen bana söylemek istemiyorsan, geri dönüp bu konuda kardeşini sorgulayacağım. Eve ayağa kalkarken Rudy koluna yapıştı. Onu rahat bırak, o çok narindir. Birinizden biriniz bana öteceksiniz. Seçim senin. Rudy'nin parmakları kadının kolunu daha da sıktıktan sonra bıraktı ve oturdu. Piper'la benim çok özel bir ilişkimiz var. Biz ikiziz, bağlıyız ve eşleşmişiz. Senin kız kardeşinle cinsel ilişkin var, değil mi? Bunu yargılayacak olan sen değilsin. Senin aramızdaki bağ anlamanı da beklemiyorum, kimse anlayamaz. Beraberliğimizin yasalara aykırı bir durumu yok, sadece toplum tarafından onaylanmıyor. Ensest güzel bir kelime değil Rudy. Babasının görüntüsü, efordan kıpkırmızı olmuş yüzü, amacına kilitlenmiş gözleri bir anda Eve'in gözünde canlandı. masanın altında ellerini sıkarak bu görüntüyü ve yarattığı rahatsızlığı kovaladı. Rudy tekrar, "Biz eşleştirilmişiz," dedi. "Hayatımızın büyük bir bölümünde rol yaparak kalplerimizde yaşadıklarımızın tam tersini yansıttık dışarıya. Başkalarıyla olmayı, ayrı hayatlar yaşamayı da denedik. Çaresiz kaldık. İnsanlar yanlış buluyorlar diye mutsuz, doyumsuz yaşamak zorunda mıyız?" "Benim ne düşündüğüm ya da ne dediğim önemli değil. Holloway bunu nasıl öğrendi?" "Batı Hint adalarındaydık. Piper'la ben tatil yapıyorduk. Son derece dikkatli ve ketumduk. Öğrenilirse müşterilerimizi kaybedeceğimizden korkuyorduk. Diğer çiftler gibi rahat ve yalnız olabileceğimiz bir yere gitmek istemiştik. Holloway oradaydı, bizi tanımıyordu, biz de onu tanımıyorduk. Değişik adlarla kaydımızı yaptırmıştık." Rudy biraz duraklayarak suyundan içti ve devam etti. "Birkaç ay sonra görüşmeye geldi. Bu bir kaderdi. Başta onu tanımamıştım bile. Tarama sürecinden sonra onu reddettik. O da bize nerede tanıştığımızı, nasıl tanıştığımızı hatırlattı." Rudy bardağını içindeki suya bakarak bir elinden öbürüne geçiriyordu. "Ne istediği ve nasıl yapacağımız konusunda çok açıktı. Piper çok korkmuştu. Her ikimiz de verdiğimiz servise çok inanırız. Bakın, gerçek eşinizi bulmanın ve hayatınızı doldurmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliriz biz. Hayatımızı, bizim elde ettiğimizi başkalarına da sunmaya adadık biz. Adamınız da size tombul bir liste sağlamış. Kâr etmek verdiğimiz servislerin değerini azaltmaz. Siz de iyi yaşıyorsunuz Teğmen. Bu sizin evliliğinizin değerini düşürüyor mu?" Eve adamın bu konulara girmesine kızdı ama sadece kaşlarını kaldırmakla yetindi. "Şimdi sizi ve Holloway'i nasıl hallettiğinizi konuşuyoruz. Ben ona karşı koymaktan yanaydım ama o yapamadı." Rudy gözlerini kapattı ve "Adam onu yalnız yakalayarak korkutmuş," dedi. Rudy gözlerini açtığında göz bebekleri öfkeyle parlıyordu. "Holloway onu istedi. O cins adamlar başkasına ait olanı isterler. Dolayısıyla ne istediyse ödedik. Buna rağmen onu nerede yalnız yakalarsa dokunmaya çalışıyordu. Bu yaptığından dolayı ondan nefret etmişsindir." "Evet. Evet, bu yüzden ondan nefret etmiştim." "Öldürebilecek kadar mı Rudy?" Rudy avukatı kendisine engel olamadan gayet net olarak, "Evet, öldürebilecek kadar," dedi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 192. Devamı 15. ayrımda.